Mesnevi'den seçmeler.
Sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Program Osman Kayaer hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik Masa'da Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofonda ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayaer'le birlikteyiz. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Hocam, geçen hafta Vahiy Katibi'nin Bana da Vahiy Geliyor demesi bölümüyle başlamıştık. Bitiremedik. Bu hafta da kaldığımız yerden devam edelim.
Evet.
Hikmetin gönlünü aksetmesi o kötüyü yoldan çıkardı. Senden de toz kaldırmasın. Kardeş, sana akıp duran hikmet, Tanrı abdalındandır, sana ariyettir. O kendisinde bir nur bulmuştur ama o nur padişahların eşiğinden vurmuştur. Şükret, mağrur olma, ululanma, sözüme kulak ver, kendini yeterli görme. Yüzbinlerce ah ki bu ariyet hali ümmetleri ümmetlikten uzaklaştırdı. Kendisini her noktada sofra başına varacak sanmayan kişiye kul olayım. Adamın bir gün evine varabilmesi için birçok konağı terk etmesi lazımdır. Demir kıpkırmızı oldu ama bu kızıllık bir ocağın demire verdiği ariyet kızıllığıdır. Penceredeki camdan eve ışık girince onu parlak sanma. Anla ki parlaklık güneştedir. Her kapı ben parlağım. Başkasının nuruyla parlamıyorum. Parlayan benim diyebilir. Fakat güneş, ey ham, hele ben bir batayım da ne olduğun meydana çıkar der. Bitkiler, biz kendiliğimizden yeşerdik. Bu canlılık bizde ezeldendir diyebilir. Fakat yaz mevsimi onlara, ey ümmetler, ben geçeyim de o vakit kendinizi görün der. Vücut güzellikle önür, nazlanır, durur. Çünkü ruh kuvvetini, kolunu, kanadını gizlemiştir. Vücuda der ki, ey süprüntü, sen kim oluyorsun ki? İki gün benim ışığımla yaşadın diye, nazın işmen dünyaya sığmıyor. Hele dur, bekle, ben senden çıkayım da gör.
Evet, şimdi Mevlana Hazretleri bu vahiy katibinin böbürlenmesi ve beyana da vahiy yolluyor diyerek dinden çıkması, Hazreti Peygamber'den uzaklaşması hikayesinden hareket ederek bize bir şeyler anlatmaya devam ediyor. Bu okuduğumuz bölüme geçmeden önce aslında geçen haftaki son bir şey vardı. Mevlana Hazretleri'nin bir beyti vardı. Hayır ümitsizlenme, sevin ve her feryada yetişen Allah'a feryat et diye bitirmiştik. Hı hı. Orada hatırlatmada bulunuyorum. Yusuf suresi 87. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor. Ey oğullarım, gidin Yusuf ve kardeşlerini arayın. Allah'ın revhinden, yani rahatlatmasından, gönlü genişletmesinden yeise düşmeyin. Allah revhinden, kafirlerden başkası ümit kesmez buyuruyor. Şimdi buradaki rev kelimesi genişlik demektir. Göğsün genişlemesi demektir. Hakikaten insan bir takım problemlerle karşılaştığı zaman göğsü daralır. Yani büyük sıkıntılar çeker ama bu sıkıntıları ve problemleri çözdüğünde ise ne yapar? O sıkıntı kendisinden gider. Gönlünde bir genişleme, rahatlama olur. Kalbinde bir ferahlama olur. Yine benzer bir şeyi Zümer suresi 53. ayet-i kerimede söylüyor. Allah-u Zecelal Kur'an-ı Kerim'de. De ki, ey günah işleyerek kendine yazık eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Muhakkak ki o gafur ve rahimdir buyuruyor. Demek ki bizim aslında dünyada ne kadar kötülük yaparsak yapalım, tevbe ettiğimiz takdirde Allah'ın bağışlamayacağı bir günahımız yoktur. Şunu ifade edelim ki dünyadayken insanlar müşrik bile olsalar, ki bu Hazreti Peygamber döneminde bütün insanlar müşrikti peygamber vahiy getirmezden önce. Sonra tevbe ettikleri, Hazreti Peygamber'in peygamberliğini, Allah'ın ilahlığını kabul ederek başka ilahları reddettikleri için de Allah ne yapıyor? Onu da bağışlıyor. Dolayısıyla dünyada bağışlanmayacak kul hakkı dediğimiz şey hariç, onda insanların helalliğini alırsanız o da bağışlanır. Yani bağışlanmayacak bir günah yoktur. Bu yüzden Allah'ın merhametinin sınırının olmadığını düşünmekte ve bilmekte fayda var. Hayata böyle devam etmekte fayda var. Buradan hemen hareket ederek işte bu bölümde Mevlana Hazretleri diyor ki hikmetin gönlünü aksetmesi o kötüyü yoldan çıkardı. Burada vahiy katibini kastediyor. Senden de toz kaldırmasın. Diyor ki vahiy katibi bile sürçtüğüne göre, ayağı sürçtüğüne göre, yoldan çıktığına göre sen de kendinden ne yapma, emin olma. Ben artık tamam oldum, ben doğru yolu buldum. Bu saatten sonra kimse beni doğru yoldan çeviremez ve ben ölünceye kadar bu istikamette giderim diye düşünmemek gerekir. İnsanoğlunun ayağı her an sekebilir, ayağımız her an bir budağa takılabilir, bir şeye takılabilir ve düşebiliriz. Bunu bilerek yaşamamız lazım. Hayatın bir imtihan olduğunu bilerek yaşamamız lazım. Ve aldatıcılara dikkat etmemiz lazım. Özellikle gençlik yıllarında insanların gençken kötülüğe düşmesine, sevk etmesine sebeplerden başında arkadaşları gelmektedir. Yani ona bakıyoruz. İlerleyen zamanlarda da başka unsurlar, işte şeytanlar da vesvese veriyor. Kötüleşmiş insanlar da vesvese veriyor. Bunlardan da ne yapmak lazım? Uzak durmak gerekir ki bizden de bir toz koparılmış olmasın. Kardeş, sana akıp duran hikmet Tanrı aptalındandır, sana ariyet. Burada bir şeye geliyor. Özellikle bu doğru yolda olduğu halde sapıtan insanların neden sapıttığına ilişkin Mevlana Hazretleri bir psikolojik tahlilde bulunuyor ve zaman zaman biz de hocalarımızın ya hocamın bilmediği şu şeyi de ben biliyorum diye aklımıza gelebilir. Halbuki gerçek öyle değildir. Gerçek başka türlüdür. Belki böyle spesifik olarak bir mevzuyu hocanın bilmediğini düşünmüş olsak bile genel olarak baktığımızda, genel bir bakış açısıyla baktığımızda her öğrencinin hocasına ölünceye kadar aslında ihtiyacı vardır. Yani hocadan her an bilmediğimiz bir şeyi öğrenebiliriz. Biz kendimiz daha sonra başkalarına hocalık etsek bile aslında yine de hocamıza muhtacızdır. Ben özellikle bu meseleye dikkat etmeye gayret gösteriyorum. Çünkü kendi hocalarımıza bugün baktığımız zaman evet bizim yaşımız ilerliyor, bizim ilmimizde belki bir ilerleme söz konusu oluyor. Ama hocalarımız da yerinde saymıyor ki. Onlar da ilerliyorlar. Dolayısıyla onların o sonradan öğrendikleri ilimlere bizim her zaman ihtiyacımız vardır. Ve bu anlamda da tevazu her zaman güzel bir şeydir ve iyi bir şeydir. Çünkü tevazu gösterirseniz başkalarından istifade edersiniz. Kibirlenirseniz, kendinizi bir numara zannederseniz, kendinizi bir şey zannederseniz başkasından istifade etme şansınız kalmaz. Bu hem dış dünyaya ilişkin İlimde söz konusudur. Yani muallim ve talebe ilişkisinde söz konusudur. Hem de insan iç dünyasına ilişkin mürşit ve mürit arasındaki münasebette söz konusudur. Ve ölünceye kadar aslında biz hem mürşitlerimizden hem de muallimlerimizden öğrenmeye, istifade etmeye gayret göstermemiz lazım. Onların karşısında bizde bir şey peydah olsa bile, bizde bir şey zuhur etmiş olsa bile onu kendimizden bilmememiz lazım. Çünkü o gerçekte de bize hocalarımızın yani muallimlerimizin ya da mürşitlerimizin bize öğrettiklerinden ortaya çıkmış bir şeydir. Dolayısıyla bu anlamda bunun farkına vardığımız zaman ayağımız ne yapmaz? Kolay tökezlemez. Eğer bunun farkına varmazsak bir an önce yani daha erkenden kendimizin olduğunu zannedersek ilmimizde ve irfanımızda bir ne yapma olur? Duraklama söz konusu olur. Bu yüzden de ne diyor Mevlana Hazretleri? Şükret, mağrur olma, ululanma, sözüme kulak ver, kendini yeterli görme. Hakikaten insanın zaten Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Diyor ki insan azar. Neden azar? Kendisini müstani gördüğü için. Müstani görmek ne demek? Kendisini yeterli görmek. Ben artık yeterliyim. Kendi kendime yeterim. Başka kimseye ihtiyacım yok demek. Bu anlamda baktığımızda modern insanın en önemli problemi de bu olduğunu görüyoruz. Yani modern insan bir fert olarak kendi kendine yeterli olduğunu ve başkasına ihtiyacı olmadığını düşünüyor. Başkasına ihtiyacı olmadığını düşünüyor ama sonuçta geldiği yerde belli. Yani ben işte geçen akşam TRT belgeseldeydi zannediyorum. Yalnız Ölenler diye bir belgesel var. Orada denk geldiğim bir baktım işte Japonya'da 5 senedir adam yalnız yaşıyor ve işte 3 ay önce vefat etmiş. Adamın bütün kemikleri kalmış sadece. Derileri hep çürümüş. Evin içerisinde kurtlar ve sinekler üşüşmüş. Yan taraftaki komşusu haber vermiyor. Yani kendisi ilgilenmediğini bırakın şeye haber vermiyor. İlgililere haber vermiyor. İşte bir de şunu da gördüm onu da söyleyeyim. Bir de not yazmış. İşte muhtemelen bizim kapıcı dediğimiz insanlarla ilgili görevliyle ilgili olarak işte ey görevli kişi lütfen bana yardım et diye not yazmış ama notu kapının önüne koyamadan vefat etmiş. Ya yani şimdi insan aslında bir numara değildir, bir şey değildir yani yalnız kalmak Allah'a mahsus bir iştir ve gençken evet kendimizi güçlü zannedebiliriz. Biraz güçlüyüzdür ama özellikle yaş ilerlediğimizde hani İbrahim Aleyhisselam'ın dininden söyleyecek olursak kemik gevşemeye başladığından itibaren başkasına muhtacız demektir. Ve bu muhtaçlığı bilerek yaşamamız gerekiyor. Bu aslında ilim söz konusu edildiğinde de böyle insanın aslında psikolojik olarak da manevi olarak da kemale ermesiyle ilgili de böyledir. Biz her defasında kendimizden daha büyük insanların hayır duasını aldığımızda bizim için daha iyi olur. Özellikle Anadolu geleneğinde bu yüzden büyük insanların elleri öpülür. Dedelerin ve nenelerin ve onların hayır duasını almak ve gerçekten de onların hayır dualarını aldığımız takdirde kemale doğru gitmemiz söz konusu olacaktır. O yüzden de Mevlana Hazretleri bize burada kendini her konakta sofra başına varacak sanmayan kişiye kul olayın. Bu şu demek, yani her defasında hayatımız böyle gitmeyecek. Yani bir gün gelecek ki istediklerimize kavuşamayacağız, istediklerimizi yapamayacağız. Ve misaller veriyor. Diyor ki demir kıpkırmızı oldu ama bu kızıllık bir ocağın demire verdiği ariyet kızılıdır. Yani bir ocak sayesinde kızarıyor, kendi kendine kızarmıyor. Penceredeki camdan eve ışık girince onu parlak sanma. Anla ki parlaklık güneştendir, yani pencereden gelmiyor. Başka bir misal daha veriyor. Diyor ki her kapı ben parlağım. Başkasının nuruyla parlamıyorum. Parlayan benimdir ama arkasından güneş ne der? Ey ham, hele ben bir batayım da ne olduğun meydana çıkar diye ifade ediyor Mevlana. Hakikaten biz camı gördüğümüzde camdan ışığın kendi kendine geldiğini zannetmemeliyiz. Hava karardığı zaman cam olduğu halde yine de ışık gelmiyor. Demek ki ışık başka bir yerden geliyor. Yine başka bir misal veriyor Mevlana Hazretleri bize. Diyor ki yani bitkiler kendiliklerinden yaşadıklarını söyleyebilirler ama diyor bahar ve yaz mevsimi, sen böyle diyorsun ama biz bir gidelim bakalım ne olacak diyor. Onları konuşturuyor Mevlana Hazretleri. Hakikaten biz görüyoruz, fiili olarak görüyoruz. Bahar gidip yaz gittiği zaman işte o yemyeşil olan otlar, ağaçlar kupkuru hale geliveriyor. Ve yine başka bir bahse daha geliyor Mevlana Hazretleri. Diyor ki vücut güzellikle övünür, nazlanır durur çünkü ruh kuvvetini, kolunu, kanadını gizlemiştir. Hakikaten şimdi bugün insanlara bakıyoruz, özellikle gençlik yıllarında. Ruhu hesaba katmıyorlar. Biyolojik yanının sadece gerçek olduğunu zannediyorlar. Gerçekliği o olarak zannediyorlar. Halbuki biz şeyde görüyoruz ki Mevlana Hazretleri'nin anlatımından da, Kur'an-ı Kerim'in anlatımından da görüyoruz ki aslında bu bizim bedenimiz aletten ibarettir. Gerçek olan ruhtur. Onu hareket ettiren ruhumuz vardır ve onu bilmemiz gerekiyor. Geçmişteki insanlara bunu anlatmakta biz zorlanıyoruz. Ben gençlik yıllarımı hatırlıyorum. Bu işte inkarcı gençler vardı bizim gibi. O zamanlar modaydı bunlar. Onlara bunları anlatmakta zorlanıyorduk. Yani ruhun nasıl bir şey olduğunu anlatmak hakikaten zor bir şeydi. İşte Kilâmen Kâtib'in meleklerinden bahsettiğiniz zaman ya olur mu öyle şey diyorlardı ve biz de anlatmakta zorlanıyorduk. Ama bu bilgisayar çıktıktan sonra ben bu ruh meselesini anlatmakta işin kolaylaştığını zannediyorum. Tabii en iyisini Allah bilir ama çünkü görüyoruz orada, yani bir donanım dediğimiz bir kasa var, bir de yazılım dediğimiz program var, yani işletim sistemi var. O işletim sistemi olmadığı zaman donanım bir işe yaramıyor. Kaldırıp çöpe atıyorsunuz. Yani bir işe yaramıyor. Şimdi dinleyicilerim şöyle düşünsünler. Eski telefonlarını bir düşünsünler. Yani eskiden kullandıkları, işte yeni çıktığı zaman bonca para vererek aldıkları şeylerini, telefonlarını günü geçtikten sonra ne yapmıyorlar? Kullanamıyorlar. Kaldırıp bir kenara atıyorlar. Niye? Çünkü içindeki program eskimiş. Yani içindeki program eskidiği için ne yapamıyor? Telefonu kaldırıp bir kenara koymak zorunda kalıyor. Bunun gibi bir şey. İnsan da aslında böyledir. Yani insanın da böyle olduğunu görüyoruz. Çünkü insan öldüğünde ne oluyor? Mevlana Hazretleri şimdi onu anlatacak. Yani bir aşağıda okuyacağımız hemen beytlerde onu anlatacak. Ruh çıktığı zaman cesedinin bir kıymeti harbiyesinin kalmadığını da anlatmış oluyor. Ve bize şunu söylüyor ki bütün bunların arkasında bir şey var. Ve bizim ilmimizin de bizde bir hikmet varsa bunun da yine birileri tarafından bize verildiğini, gerçek mürşitler ve gerçek alimler tarafından bize verildiğini bilmek lazım. Yani onlardan geldiğini bilmek lazım. Aslında bu zahir ehliyle mutasavvıflar arasında her zaman problem olmuş ki mutasavvıflar bu işin farkındadırlar. Ama zahir ehli hep şunu söylüyor. Diyor ki bilgiyi ben kendim edinirim. Ve bizim mutasavvıflar diyor ki bu bana verildi. Yani bu bilgi bana verildi dediğimizde vay sen kibir gösteriyorsun. Allah'tan bilgi aldığını söylüyorsun. Allah'tan vahiy aldığını söylüyorsun. Halbuki onlar böyle bir şey söylemiyorlar. Tam tersi tevazu gösteriyorlar. Yani kendilerinden olmadığını, yaratıcıların da zaten Allah olduğunu. Allah bir şey vermese herhangi bir bilgiye de herhangi bir güce sahip olamadıklarını bildikleri için, olamayacaklarını bildikleri için böyle diyorlar. Ama bu diğer insanlar tarafından, sadece işin kabuk tarafına bakan insanlar tarafından da anlaşılmakta halen zorlanılıyor.
Evet. Seni ziyadesiyle sevenler mezara tıkar, karıncalara, yılanlara gıda ederler. Senin önünde ölüme razı olanlar yok mu? Senin pis kokundan burunlarını tıkarlar. Söz, göz, kulak hep ruhun ışığıdır. Suda coşan, pırıldayan ateşin parıltısıdır. Canın ışığı nasıl tene vuruyorsa, abdalın ışığı da benim canıma vurmakta. Abdalın ışığı candan ayak çekti mi, ten, cansız ne hale gelirse o hale gelir. ben kıyamet günü bu sözüme şahit olsun diye yere baş koyuyorum. Yerin şiddetle sarsıldığı kıyamet gününde bu yeryüzü insanlara şahit olur. Gizlediği haberleri apaşikar eder. Yeryüzü ve dikenler dile gelir, şahitlik eder.
Evet, bu bölüme geçmeden önce aklıma şey de geldi. Biz işte yalnız ölenlerden bahsettik ama bir de yine TRT'de bir program olarak var. Çok hoşuma gidiyor. Bütün insanların da hoşuna gidiyor. Ömür dediğin diye bir program
evet,
var.
TRT Haber'de.
Evet, orada da bakınız işte inanmış insanların bir hayatı var. Yani birileriyle beraber olmayı istemiş insanların hayatı var. İkisini bence dinleyenlerimiz vakit bulurlarsa ikisini dinler farklı farklı zamanlarda ve karşılaştırsınlar. Hangisi gibi olmak isterler? Yani ömür dediğindeki gibi bir hayat mı sürmek isterler? Yoksa yalnız ölenler gibi bir hayat sürmek isterler? İşte yalnız ölenler gibi bir hayat sürmemek için kendimizi bilmemiz lazım. Yani kendimizi müstahni görmememiz lazım. Gençlik yıllarında güçlüyüz, kuvvetliyiz diye diğer insanlardan hep de kaçtığımız zaman ahir ömrümüzde ne yapacağız? Yalnız kalacağız. O da bizi sıkıntıya sokar. Ve Mevlana Hazretleri burada diyor ki seni ziyadesiyle sevenler mezara tıkar, karıncalara, yılanlara gıda ederler. Hani biraz önce söylemiştik. Demiştik ki yani ruh olmadıktan sonra bedenin bir önemi yok. Çünkü o insanlar da biliyorlar. Yani çünkü hepimiz biliyoruz. Çünkü beden ne yapmıyor? Durmuyor. Ruh ayrıldıktan sonra beden kendiliğinden zaten çürüyor. O yüzden de ne yapıyorlar? Kokusu çıkmasın diye, işte kokmasın diye, çürümesini başka yerde yok, yer altında yapsın diye yer altında saklıyorlar. Dolayısıyla bunu bilmekte Mevlana Hazretleri bize şunu söylüyor ki, kendini müstahni görme, kendini üstün görme. Sen, kendini seni seven insanlar bile ne yapıyorlar? Bir süre sonra terk ediyorlar. Senin ölümde razı olanlar yok mu? Senin pis kokundan burunlarını tıkarlar. Özellikle siyasette bunu çokça görürüz. İşte ben filanca için canımı veririm, filanca için kendimi feda ederim diye insanlar var ki makamından düştüğü zaman kimse yüzüne bakmayı veriyor. Dolayısıyla bizim şu işi bilmemiz lazım. Yani biz kendimizde bir varlık görmememiz gerekiyor. Kendimizde bir varlık görmemek için Allah'a ve Allah'ın gönderdiği peygamberlerin yoluna ve o peygamberlerin yoluna uyan insanların ki onlara biz mürşit ve muallim diyoruz. Onların yoluna uymak lazım. Onlardan feyiz almak lazım. Onlardan bereket almak lazım. Onlardan istifade etmek lazım. Çünkü onlar bir hakikaten nimettir. İyi insanlarla iyilik dostluk ederseniz siz de iyi bir insan haline dönüşüyorsunuz. Kötü insanlarla dostluk ederseniz siz de kötü insan haline dönüşüyorsunuz. Size nasihat eden, size öğüt veren, size kötülüğünüze engel olan insanlarla dost olursanız, onların öğütlerini almak için yanlarına giderseniz İyiliğe doğru meylediyorsunuz. Tam tersi sizinle hadi gel şunu da yapalım, hadi gel şunu da yapalım diye kötülüğe teşvik edecek insanlarla beraber olduğunuz takdirde de onlar da sizi ne yapıyor? Kötülüğe doğru götürüyor. Ve Mevlana Hazretleri bize nasihat etmeye devam ediyor. Söz, göz, kulak hep ruhun ışığıdır. Suda coşan, parıldayan ateşin parıltısıdır. Canın ışığı nasıl tene vuruyorsa aptalın ışığı da benim canıma vurmakta. Yani biz İyi insanlara bize muallimlik edebilecek, bize mürşitlik edebilecek insanların bize yol göstermesiyle yolumuzu bulabiliriz. Onların yolundan gitmemiz bize ancak faydalı olabilir. Yoksa onun dışındakilerin peşine gittiğimiz zaman doğru bir yola da ne yapmayacaktı? Gidemeyeceğiz. Ve Mevlana Hazretleri diyor ki ben kıyamet günü bu sözüme şahit olsun diye yere baş koyuyorum. Ki bu secde etmek İslam inancında secde etmekten bahsediyor. Yerin şiddetle sarsıldığı kıyamet gününde bu yeryüzü insanlara şahitlik eder. Gizlediği haberleri aşikar eder. Yeryüzü ve dikenler dile gelir, şahitlik eder. Şimdi bu aslında Mevlana Hazretleri'nin bu beyitleri, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir dinle dönüştürülmesinden ibarettir ki mesela Nur suresi 24. ayet-i kerimesinde şöyle buyruluyor. O gün dilleri, elleri ve ayakları yaptıklarına şahitlik eder. Bu hakikaten şey insanların zahir bakan, sadece ben gözümle gördüğüm, elimle tuttuğuma inanırım diyen insanların kolay anlayabileceği bir şey değil. Bu günlerde ne yapabiliyoruz? Bu işleri daha rahat anlayabiliyoruz. Yani biz yine Zilzal suresi 1 ile 8. ayet-i kerimeleri şöyle. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, içindeki ağırlıkları dışarı attığı, insan ona ne oluyor dediğinde, işte o gün yer haberlerini söyler. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. O gün insanlar ayrı ayrı huzura çıkarırlar ki yaptıkları kendilerine gösterilsin. Artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmış ise karşılığını görür ve kim zerre miktarı kötülük yapmış ise yine karşılığını görür. Yani insanların yaptıkları şey gizli kalmıyor. Hepsi kaydediliyor ve sadece bizim kendi bedenimizin şahitlik etmesi yetmediği gibi içinde bulunduğumuz ortamın şeyleri de nesneleri de ve varlıklar da şahitlik edecek. Dolayısıyla Burada ben suçu gizli işlerim ve gizli kalır diye düşünmemek lazım. Belki dünyada gizli kalabilir ama Allah'ın huzurunda hiçbir şey ne yapmayacaktır? Gizli kalmayacaktır. O yüzden de insanın böbürlenmesi ve kibirlenmesinin fazlaca bir anlamı yoktur.
Evet. Filozof fikrince ve zannınca bunu inkar eder. Ona de ki, bar başını duvardan duvara vur. Ey sağır, gönül ehlinin kulağı suyun, toprağın, çamurun sözünü duyar, işitmez misin? O hannane direğinin inlemesini inkar eder. Çünkü velilerin hislerinden habersizdir. Der ki, sevdanın aksi halkta birçok hayaller yaratır, onlara gerçek gibi gösterir. Bu fikir onun küfrünün aksidir. Bu inkar ona fikrindeki bozukluktan gelmiştir. Filozof, cini, şeytanı inkar eder. Fakat bu inkar onu bir şeytanın maskarası yapar. Ey filozof, eğer şeytanı görmedinse kendine bak. Deli olmadıysan alnın nasıl göğerdi? Kimin gönlünde şüphe ve vesvese varsa felsefeye inanmıştır, gizli münkirdir. Bazen dine inanır ama bazı da o filozofluk damarı yüzünü kapkara eder. Sakının müminler, o felsefeye inanış sizde de vardır. Sizde nice sonsuz alimler var.
Evet, vaktimiz iyice daraldı. Bu bölümde filozof diye isimlendirdiği, Mevlana Hazretleri'nin isimlendirdiği şey, yani vahyi kabul etmeyen, sadece kendi aklıyla doğruyu bulacağını söyleyen filozoflar ve düşünürler aslında. Bunun tersi olanlar da var. Yani Müslüman insanlar da var. İşte maneviyatı kabul eden filozoflar da var. Onun da bir felsefesi var. İslam'ın da bir felsefesi var. Ama genellikle bu filozof diye isimlendirilen, filozof diye isimlendirilenler maddeci oldukları için, yani materyalist oldukları için, Allah'ı ve maneviyatı kabul etmeyenler oldukları için Mevlana Hazretleri onlarla ilgili olumsuz bir dil kullanıyor. Yoksa düşüncenin tamamına ilişkin olumsuz bir dil kullandığını söylememek lazım. Buradan hareket ederek ki Mevlana Hazretleri'nin en büyük düşüncesi bu zahiriyle yetinen, işin batını kısmına bakmayan insanlardır asıl mücadelesi. Burada da öyle yapıp bunu onun sözlerini sadece zahirine bakarak yetinmemek lazım. Yani bütün filozofları ve bütün düşünürleri olumsuz kategoride değerlendirdiğini düşünmemek lazım. Ki kendisi de zaten aynı zamanda büyük bir ariftir, büyük bir düşünürdür ki biz 800 sene sonra da onun hala eserlerini okuyoruz. Bu kadar düşüncesi derin olmasaydı eğer, yani filozoflarınkinden daha üstün bir düşüncesi de olmasaydı biz ne yapmayacaktık? Ondan istifade etmeyecektik. Şu kadarını söyleyerek böylece yetinmiş olalım bu bölümde.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.